Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Buhari'nin ilim kitabından devam ediyoruz. 20. bölümdeyiz. Öğrenen ve öğretenlerin fazileti. Müslümanlara en çok yakışan şey ilimdir hakikaten. En çok Müslümanların buna sahip çıkması lazım. İlimde Müslümanlara ait, imanda Müslümanlara ait, irfanda, kültürde hepsi Müslümanlara ait olması gerekiyor. Müslümanlar bunlara sahip çıkması gerekiyor. Öğrenenlerin ve öğretilenlerin faziletini gösteren bir hadis-i şerifi Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh sahabi Peygamber Efendimiz'den bize naklediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Allah'ın benim vasıtamla gönderdiği hidayet ve ilim, hidayet de ilimin yanında bir de hidayet var, doğru yol bulma, bu da bir ilim bir manada. Allah Teala peygamberimizle bizlere hidayet gönderdi, ilim gönderdi. Bu ilimi Efendimiz neye benzetiyor? Bol yağmura benzer. Bol bir yağmur. Yağmura insanlar faydasından dolayı rahmet ismini vermişler. Rahmet, bereket. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de kendisinin getirdiği ilmi ve hidayeti yağmura benzetiyor. Bu yağmur öyle bir toprağa düşer ki onun bir kısmı suyu kabul eder ve çayır ile bol ot yetiştirir. Demek ki insanlar da toprağa benzetiliyor. Yağmuru alan, kabul eden, yağmurdan istifade eden veya edemeyen çeşitleriyle toprağa benzetiliyor. Yağmur, bol bir yağmur yağıyor. Bir kısım toprak onu kabul ediyor, ondan istifade ediyor ve güzel yeşillikler, otlar yetiştiriyor. Bir kısmı da kurak olur. Suyu üstünde tutar. Suyu içine almaz ama üzerinde tutar suyu. İşte göller oluşur, su birikintiler oluşur. Allah Teala insanları onunla faydalandırır. Bu sefer insanlar su ihtiyacı olduğunu gider. O gölden, su birikintisinden suyu alır, suyu kullanır veya hayvanlar içer. Bu şekilde bir istifade. Kendisi istifade edemezse de başkasına istifade ettirir. Ondan hem kendileri içerler hem de hayvanlarını suvarır ve ekin ekerler insanlar. Bu yağmur diğer bir nevi toprağa daha isabet eder ki, üçüncü grup, düz ve kaypaktır. Ne suyu üstüne tutar ne çayır bitirir. Üç çeşit toprak demek ki. Ne suyu kendisine tutuyor ne de başkasının istifadesini tutuyor. Hemen gelen suyu akıtıp gönderiyor. İlmi kendisi almayan, başkasında öğretmeyen insanlar buna benziyor. İşte Allah'ın dinini anlayıp, dinde fakih olup da Allah'ın benim vasıtamla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan ve bunu öğrenip başkasına öğreten kimse ile bunu duyduğu vakit kibrinden başını bile kaldırmayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayetini kabul etmeyen kimsenin misali böyledir. Demek ki kaypak olan, üçüncü grup hidayeti kabul etmeyen, inkar eden, Efendimiz'e, Peygamberimiz'e, vahye, Kur'an'a, sünnete düşmanlık yapan insanlar bunlar. Ne kendisi alıyor, kapatmış kapılarını, ne kendisi alıyor ne de başkasına istifade ettiriyor. Ama bir kısmı var ki kendisi yapamasa bile hiç değilse başkasına istifade ettiriyor. O ilimle meşgul oluyor az çok. Bu taksime göre topraklar da insanlar da üç kısmı ayrılmış oluyor. Demek ki toprakta insanda üç kısım oluyor. Efendim böyle bir benzetme yapıyor. Hem istifade eden hem de başkalarına fayda veren. Birinci grup hem kendisi istifade ediyor hem başkasına fayda veriyor. İki, kendisi istifade edip başkasına fayda vermeyen. Kendisi istifade edip başkasına fayda vermeyen veya kendisi istifade etmese de başkasına fayda veren. Üç, ne kendi istifade eden ne de başkasına fayda veren. Kendisi de istifade etmiyor, başkası da faydalanmıyor. İnsanlar bu şekilde üç grupta veya dört de sayılabilir bu. Dört grupta çıkarılabilir. Kendisi istifade edip başkasına istifade ettirmeyen. Toprakta da bu cins belki olmaz ama insanlarda olabilir. Kendisi istifade eder, başkasına nakletmez, söylemez. Ama toprak kendisi istifade etti mutlaka bir yeşillik, bir bahar, bir verimlilik olur toprakta. Diğer bölümde bir ikaz var kıymetli dinleyenler. İlmin kaldırılıp cehaletin yayılmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine ikaz ediyor. İlim kaldırılacak diyor. Sakın cehalete düşmeyin, bu konuda uyanık olun, gayretli olun diye. İlmin kaldırılacağı zamanlar gelecek diyor ve bu gelmişti durumda şu anda. Enes radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şöyle buyurduklarını haber verir. İlmin kaldırılması, cehlin kökleşmesi, cehaletin kökleşmesi, şarabın içilmesi ve zinanın çoğalması kıyamet alametlerindendir. Tabii ki buradaki cehalet, dini alandaki cehalet öncelikle, çoğunlukla çok kültürlü olduğu, işte çeşit çeşit diplomalar aldığı, sertifikalar aldığı halde din konusunda inkarcı olan, cahilce davranan, mesela içki içmeyi bir çağdaşlık olarak gören bir insana herhalde alim, bilgili demek mümkün değil. Çünkü kendi faydasını bile düşünemeyecek kadar bir cehalet içerisinde, elinde istediği kadar diplomaları olsun. İşte bu cehlin yayılması, kökleşmesi demektir. Hatta cahile alim denildiği zamanlar, bu zamanlar olmuş oluyor. Efendimiz öyle diyor, kıyamet alametlerindendir buyuruyor. İlmin kaldırılması, ilim kaldırılıyor. Herkes bir şeyler söylüyor ama hep kafadan atıyor. Mesnetsiz, kaynaksız konuşuyor. İlimden haberi yok. Ama bilmediğini de bilmiyor bu arada tabii ki. Cehalet kökleşmiş, şarabın içilmesi, yaygınlaşması, zinanın çoğalması. Bunlar, bu kötülüklerin çoğalması kıyamet alametlerindendir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Size öyle bir söz söyleyeceğim ki benden sonra hiç kimse onu size söylemeyecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den işittim. Şöyle buyuruyorlardı. Kıyamet alametlerinden olmak üzere ilim azalacaktır. Bilgisayarda, CD'lerde, hard disklerde dolu kitaplar var, bilgiler var. Ama insanların kalbinde, zihninde yer etmiyor bunlar. İnsanlar bunlardan bir sentez yapamıyor. Bunları hayatına geçiremiyor. Bunları idrak edemiyor, fehmedemiyor, anlayamıyor. Yani cebinde taşıyor, telefonunda belki yüzlerce kitap var ama bir ihtiyacı olduğunda, belki o ihtiyacın cevabı o kitaplarda olduğu halde onlardan bulup da istifade edecek durumda değil. Bu çağda insanlık bu durumda maalesef. Cehil yayılacak, cehalet yayılacak. Zina şai olacak, zina her tarafa yayılacak. Kadınlar çoğalacak, erkekler azalacaktır. O derecede ki 50 kadının yalnız bir bakanı olacaktır. 50 kadına bakan, ondan sorumlu olan bir erkek olacaktır. Bunun illa onunla evli olması şart değil ama ona sığınıyor, onun himayesinde. Akrabasıdır, yakınıdır, tanıdığıdır. Bu şekilde erkeklerin azalması, kadınların çoğalması, bunlar kıyamet alametlerinden olduğunu Hazreti Enes bildiriyor. İlmin azalması, cehaletin yayılması, zinanın yayılması, kadınların çoğalması, erkeklerin azalması. O derece ki 50 kadının yalnız bir bakanı, 50 kadına bir tane bakan olacaktır. İlmin kaldırılması ve cehlin kökleşmesi kıyamet alametlerinden ise o halde herhangi bir ilmi meseleyi bilenlerin onu meydana çıkarıp yayması icap eder. Yani bu bir ikazdır. Bu durumlara düşmeyin diyor Efendimiz ama sonunda kıyamet kopacağı zaman bu mutlaka olacak, gerçekleşecek bir şey. Onu biz belki bizim zamanımızda kıyametin olmaması, bizim kıyamete yakın olmamamız, kıyamet koptuğu anda hayatta dünyada kalan insanlardan olmamamız için işte bu alametlere dikkat etmek gerekiyor. Efendimiz ne buyuruyor? Allah Allah diyen insan olduğu müddetçe kıyamet kopmaz diye. Demek ki zikrin tamamen unutulduğu, Allah'ın unutulduğu bir zamanda kıyamet kopacak. Eğer biz zikri çoğaltırsak demek ki biz o kıyamet ehlinden olmayız. İlmin yayılması, ilim ehlinin ilmi yaygınlaştırması, yayması yine kendisi açısından kendisinin kıyamete kalmadığını gösteren bir alamet olacaktır. Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh ensesini göstererek şöyle buyurmuştur. Beni öldürmek için kılıcı şuraya koysanız, ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den işitmiş olduğum bir sözü siz beni öldürünceye kadar nakledebileceğimi bilsem, kılıç beni kesinceye kadar ben de bu hadisi naklederim. Bilsem bunu mutlaka yaparım diyor. Yani söyleme, sus diye kılıcı dayasalar, alnına silahı dayasalar, sakın hadis söyleme, sakın bir ayeti nakletme insanlara diye. Ben de bilsem ki bunu ölünceye kadar söyleyebileceğim, hemen söylerim diyor. Ölümden korkmam, kılıçtan korkmam, silahtan korkmam. Çünkü bu neyi gösteriyor? İlmi yaymanın önemini gösteriyor. Cenab-ı Hak da ilim ehli olduğu halde, bildiği halde gizleyenleri kınıyor. Onları tehdit ediyor Cenab-ı Hak. Peygamber Efendimiz de tehdit ediyor. İlim ehlinin, bir şey bilenlerin insanlara ulaştırması emrediliyor. Onu yapabilmek demek ki bu kadar önemli. Ölüm korkusu bile buna mani olmadığını ifade ediyor Ebu Zer radıyallahu anh. Ashab-ı kiramın ilim peşinde koşmasıyla ilgili çok güzel örnekler var. Bunlardan birisinde Urve bin Zübeyir, Hazreti Ayşe validemizin yeğeni anlatıyor. Teyzem Hazreti Ayşe bana dedi ki, ey kız kardeşimin oğlu, Hazreti Esma'nın oğlu Urve, Zübeyir bin Avvam'ın oğlu, Zübeyir bin Avvam Hazreti Esma ile evli. Duydum ki Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhuma hacca giderken bize Medine-i Münevvere'ye uğrayacakmış. Mısır'da, Mısır'ın fakihi Abdullah bin Amr, Amr bin As'ın oğlu Abadile, dört Abdullah'tan birisi, Mısır'ın direği. Mısır'da fetva veren, Mısır'da fıkıh yayan, hadis tefsir ilimlerini yayan sahabi, Mısır'dan hacca giderken Medine'ye uğrayacakmış. Çünkü babası Mısır Fatihi Amr bin As, o da orada yaşamış. Onunla görüş de kendisine bir şeyler sor. Çünkü Abdullah radıyallahu anh hadis-i şerifleri yazan bir sahabi. Ebu Hureyre Hazretleri öyle diyor. Benden daha çok diyor hadis rivayet eden kimse yoktur diyor. Sadece Abdullah vardır. Çünkü diyor Abdullah yazardı, ben yazmazdım diyor. Hazreti Ebu Hureyre Abdullah bin Amr'ın duyduğu, gençliğinden beri duyduğu hadisleri hep yazdığı. Hatta Kureyşliler diyor ki sen peygamberimizin her sözünü yazıyorsun ama Efendimiz bazen kızgın söz söyler, bazen neşeli, her söylediğini yazma. Kızgınken bazen yanlış söz çıkabilir ağzından diyorlar. O da bir müddet yazmıyor. Sonra Efendimiz'e soruyor bu durumu. Efendimiz yaz diyor. Benim ağzımdan ağzını göstererek diyor ki kızgınken de, sevinçliyken de hiçbir zaman haktan başka bir söz çıkmaz. O peygamber çünkü. Bu şekilde yazmaya devam ediyor Abdullah bin Amr, ama bugün elimizde Ebu Hureyre'nin hadisleri daha fazla. Abdullah bin Amr'ın hadisleri daha az. Sebebi ise Abdullah bin Amr hem hadislerle meşgul oluyor, onları naklediyor, hem de Beni İsrail'den, İsrailiyat dediğimiz Tevrat'tan, İncil'den, onların Yahudi kültüründen şeyler naklediyor. Oraya da merak sarmış. Yani İslam kültüründen sonra Yahudi kültüründe merak sarmış. Onlardan da bahsediyor. Onun için hadis alimleri Abdullah bin Amr'dan hadis naklederken biraz çekingen davranmışlar. Karışabilir. Ben İsrailiyat'tan bilgiler karışmış olabilir diye titiz davranmışlar. Bu sebeple Ebu Hureyre'nin çok hadis bildiği halde bize gelen hadisler Ebu Hureyre'ninkiler daha fazla, onunkiler daha az oluyor. Hazreti Ayşe validem diyor ki Abdullah'a bir git ona bazı şeyler sor diyor. Bunun üzerine ben kendisiyle görüşerek ona pek çok şeyler sordum diyor. Urve bin Zübeyir. İlk siyer yazan, hadisleri derleyen alimlerden birisi Urve. Onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklen söylüyordu. Hadisler naklediyordu. Anlattıkları arasında şu da vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Şüphesiz Allah ilmi insanlardan çekip alıvermez. Böyle bir şey çekip alır gibi insanlardan aklına ilim çıkıp gitmez. Lakin ulemayı alır. İlmin çekip alınması, ilmin yok olması, cehaletin yayılması nasıl olur? Allah alimleri alır. Onlarla birlikte ilmi de ortadan kaldırır. Alimler gidince ilim ehli kalmayınca ilim de kalkmış olur ve insanlar arasında bir takım cahil başlar bırakır. Bunlar insanlara ilimsiz fetva verirler. Bu suretle hem saparlar hem saptırırlar. Cahil olduğunu bilmeyen, cahil insanlar ortalığı kaplar. Alim olduğunu zanneden insanlar. Bunlar insanlara fetvalar verir, bilgi verdiklerini zannederler, konuşurlar. Kanaat önder diye anılırlar. Bunların yolundan gider insanlar. Bunlar da hem kendisi sapar hem de insanları saptırırlar diyor Efendimiz. Böyle bildiriyor. Onun için alim yetiştirmek, ilim ehlini yetiştirmek önemli bir vazife ümmeti Muhammed için. Ben bu hadisi Hazreti Ayşe'ye rivayet ettiğim vakit onu pek büyük gördü ve yadırgadı. Allah Allah, böyle olur mu acaba diye. Hazreti Ayşe validemize biraz ağır geldi bu hadis diyor. Abdullah sana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle buyururken işittiğini söyledi mi dedi. Ertesi sene olunca Hazreti Ayşe bana tekrar Abdullah bin Amr yine gelmiş. Onunla görüş, sonra ona ilimden söz aç ve geçen sene sana ilim hakkında naklettiği hadisi sor dedi. Ben de kendisiyle görüşerek ona bu hadis-i şerifi sordum. Bu hadisi bana ilk defa naklettiği gibi aynen rivayet etti. Kelimesi kelimesine. Buna, bu konuda hassas çünkü sahabiler. Allah Resulü'nün ağzından ne çıktıysa aynen nakletmek için gayret ediyorlar. Zaten Abdullah da yazan bir insan. Bu durumu Hazreti Ayşe'ye haber verdiğimde onun doğrudan başka bir şey söylemediğini düşünüyorum. Doğru söylüyor. Çünkü bir sene geçti halde değiştirmedi. Kendisinden söyleseydi değiştirebilirdi. Zira görüyorum ki hadis-i şerife ne bir şey ilave etti ne de noksanlaştırdı buyurdu. Hazreti Ayşe validemizin Abdullah bin Amr hakkındaki sözleri onu itham için değil, hadisi karıştırmış olması veya hikmet kitaplarından okuyup da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğunu zannetmesi endişesiyledir. Yani başka bir kitaptan okumuştur, hadisle karıştırmıştır. Acaba dikkatli mi diye bir imtihan yapıyor Ayşe validemiz. Abdullah ikinci sene aynı hadisi tekrar edince Ayşe radıyallahu anh'ın kalbi mutmain olmuş, onu hakikaten Resulullah Efendimiz'den işittiğine kanaat getirmiştir. Bu hadis-i şerifte ilme teşvik ve alimin faziletini itiraf vardır. Alimler, faziletli toplumu ayakta tutan insanlar, onlar alınırsa toplum çöküyor. Ve topluma da bir vazife veriyor Efendimiz. Alimler yetiştirin, toplum içinizde alimler eksik olmasın. Tabiinin büyük alimlerinden Rebi'a bin Ebi Abdurrahman şöyle demiştir. Kendisinde herhangi bir ilim bulunan kimsenin kendini zayi etmesi layık değildir. Yani tembellik ederek sahip olduğu ilmi zayıflatıp kaybetmesi, böylece kendisine hesabını zor vereceği bir vebal altına atması doğru değildir. İlim ehli mesuliyet yüklenmiş demektir, vebal yüklenmiş demektir. Hiç kimse anlatmazsa bunun vebali var. Yanlış anlatırsa vebali var. Ve menfaat için kendisine iyi bükerse vebali var. Onun için ilim ehli kendisini zayi etmesin, kendisine yazık etmesin diyor bu alim. İlimin gerektirdiği neyse, vazifesi neyse onu yapsın. İnsanlara bunu ulaştırsın. Ve vebal, kendisine vebal olmayacak şekilde davransın diyor. İlim yolunda gayret ederek ilmini artırıp diğer insanlara da faydalı olması gerekiyor alimin. Hem geliştirecek kendisine hem insanlara faydalı olacak. Bir taraftan alacak, bir taraftan verecek. Böyle yapmazsa ilmin zayıflayıp cehaletin artmasına sebep olur. Aynı şekilde ilim sahibi insan dünya ehlinin ayağına giderek onlara boyun eğmemelidir. Kendisini zayi etmenin bir manası da bu. Alim insan gidip zenginlerin, idarecilerin kapılarında bir menfaat peşinde koşmamalıdır. İlmin izzetini muhafaza etmelidir. Aksi takdirde ilim ehli değersizleşip hürmet görmemeye başlar. Ha, bu da menfaatçi, bak bir şeyler koparmak için etrafımızda dolaşıyor diye insanlar onu hakir görmeye, küçük görmeye başlarlar. İlmine de kimse itibar etmez, sözünü de dinlemez. Bu da insanların ilme ehemmiyet vermemesine ve onunla meşgul olmayı bırakmasına yol açar. Yani toplumda öyle bir alim profili ortaya çıkar ki işte menfaatçi, dileyen, isteyen, el açan, kimse tabii o durumda olmayı istemez. Küçük çocuklar, gençler yetişirken ne olmak istersin dediğinde hiç kimse böyle bir adam olmak istemeyeceğini ifade eder. O zaman da insanlar ilimden uzaklaşmış olur. Başka işlerle, başka mesleklerle meşgul olur. Buna sebep olan insanlar da vebal altında kalırlar. Bunun için hem kendisini zayi etmiş olur, yazık etmiş, kaybetmiş olur, hem topluma zarar vermiş olur. Yine ilmin ortadan kalkması korkusuyladır ki Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh, insanların sadrında mahfuz olan hadis-i şeriflerin satırlara nakledilip bir araya toplanmasını emretmiştir. Bu 5. halife, adil halifenin böyle bir projesi var. Hadis-i şerifleri yazdırmak, toplatmak, ansiklopedik bir eser ortaya koymak. Onun için alimlere emirler veriyor. Her alim bulunduğu şehirdeki hadisleri toplasın diye. Ve alimler halka açık dersler yapsın. Camide, mescitlerde halka açık dersler olsun. Çünkü açık ders olduğu müddetçe ilim gizli kalmaz diye. Bu şekilde faaliyetler var. Kendisi de alim bir insan zaten. İlim meclislerinde yetişmiş ve ilim meclislerini çok seven bir halife, adil halife Ömer bin Abdülaziz. İlmin artması. Diğer bölüm Buhari ilim 22. bab. Tabii ki bu artma biraz fazla gelme manasında, bir artma, taşma manasında. Bu nasıl olur? Bununla ilgili bir rivayet var. İbni Ömer radıyallahu anhuma şöyle buyurur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i şöyle buyururlarken işittim. Uykudayken bana bir kadeh süt getirdiler. Allah Resulü buyuruyor. Bir kadeh süt getirdiler bana uykuda. Kim getiriyor? Melekler getiriyor. Kana kana içtim o sütten. O kadar çok içtim ki kanma hissinin ta tırnaklarımın ucundan dışarı çıkar gibi olduğunu hala hissediyorum. Hala hissediyorum diyor Efendimiz uyandıktan sonra. Yani bütün vücudu dolmuş, tırnakların ucundan süt sızmaya başlamış dışarı adeta. Artanını Ömer İbnül Hattab'a verdim. Yeterince içtikten sonra hala elim kaldı diyor. Artanını da Ömer İbnül Hattab'a verdim buyurur Efendimiz. Ashab-ı kiram ya Resulullah bunu ne ile tevil ettiniz diye sordular. Peygamberlerin rüyası diğer insanların rüyası gibi değildir. Onların rüyası da bir hakikattir, gerçektir. Bir gerçeğin ifadesidir. Ve bu rüyalarında bir tevili tabiri vardır. Şifrelidir rüyalar. Bu rüyada görülen bu süt içme, bu sütün taşması bunu neyle tabir ettiniz diye soruyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilim ile diyor. İlim ile tabir ettim. Cevabını veriyor. Demek ki Efendimiz ilmi alıyor. Sonuna kadar dolduruyor. Ve daha o kapta ilim bitmemiş. Onun kalanını da Hazreti Ömer'e veriyor. Hazreti Ömer de o ilimden alıyor. İkisinin de faydası çok olması sebebiyle ilim burada süte benzetilmiş. Süt de çok faydalı bir içecek. Fıtratı temsil ediyor aynı zamanda. Efendimiz de Miraç'a çıkarken yine süt ikram edilmişti. Ve Cebrail aleyhisselam fıtratı tercih ettin. Onun için senin ümmetin fıtrat üzere bulunacak. Çok fazla aşırı azgınlık, taşkınlık yapmayacak buyuruyor. Eğer şarabı tercih etseydin, cennet şarabı da getirilmiş. Azgın olurdu ümmetin, taşkın olurdu diyor. Beni İsrail gibi, Yahudiler gibi taşkın bir ümmet olurdu diyor. Burada süt ilme benzetiliyor. Kanma hissinin tırnaklarda bile hissedilmesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ilminin enginliğine işarettir. Her tarafı ilim dolu Efendimizin. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Allah'ın sana lütfu ve rahmeti olmasaydı onlardan bir taife seni saptırmaya yeltenmişti. Onlar yalnızca kendilerini saptırırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Allah Celle Celaluhu sana kitabı ve hikmeti indirmekte ve sana bilmediğin şeyleri öğretmektedir. Açık ifadeler bunlar. Ne kadar güzel. Allah sana kitabı indiriyor. Hikmeti indiriyor. Yani Kur'an'ı indiriyor. Hikmet de nedir? Kur'an'ın tefsiridir. Öncelikle sünnetle, hadislerle tefsiri. Efendimizin kendi içtihadıyla tefsiri. Bu şekilde kitabı ve sünneti indiriyor sana. Ve sana bilmediğin şeyleri öğretiyor. Bilmediği şeyler, insanlığın bilmediği şeyler Peygamberimize öğretiliyor. Peygamberimiz de bize öğretiyor. Yani insanlık genelde zaten peygamberler vasıtasıyla hep ilme kavuşmuş, fenne, tekniğe kavuşmuş. Peygamberler öğretmiş insanlara çoğu şeyi. Nasıl ki Nuh Aleyhisselam gemi yapmasını öğrettiyse insanlara nasıl öğrenmiş Nuh Aleyhisselam? Cenab-ı Hak ona öğretiyor. Vahiy ile o da insanlara göstermiş oluyor. İnsanlığa göstermiş oluyor. Bunun gibi her peygamberin öğrettiği bir şeyler var. Zırh yapımını öğreten peygamber var. Demircilik, Davut Aleyhisselam, demir eğip büken peygamberler var. Sonra rüzgarı kullanan, cinleri, şeytanları çalıştıran, kullanan, onlarla rüzgarı emrinde sabah akşam istediği yere gönderen peygamber Süleyman Aleyhisselam gibi bu tür şeyler peygamberler vasıtasıyla insanlara öğretilmiş. En sonda bizim peygamberimiz Cenab-ı Hak bilmediklerini öğretmiş ve peygamberimiz de bize bu bilgileri öğretmiş. Demek ki hadis-i şeriflerde, Kur'an-ı Kerim'de nasıl engin bir ilim var, onu burada görmüş oluyoruz kıymetli dinleyenler. Cenab-ı Hak kitabı, hikmeti ve bilmediğin şeyleri sana öğretiyor buyuruyor bu ayet-i kerimede. Nisa suresi 113. ayet-i kerimede. Allah'ın lütfu sana gerçekten çok büyüktür buyuruyor. Cenab-ı Hakk'ın lütfu Peygamber Efendimiz'e çok büyük. Aynı zamanda dolaylı olarak bize de çok büyük. Peygamberimizden de o lütuflar bizlere taşmış, gelmiş. Nasıl ki süt arttığında, taştığında Efendimiz onu Hazreti Ömer'e veriyor. O şekilde bu ümmeti Muhammed'e de bu ilim, bu fazilet, bu lütuf taşmış, gelmiş. Bu bilgiler gelmiş. Ahmet Naim Efendi, Mehmet Akif, Elmalı, bunlar üç arkadaş Osmanlı alimleri. Ahmet Naim Efendi önceler daha çok felsefeyle meşgul oluyor. Sonra birinci meclis bir karar alıyor. Tefsir yazdırmak istiyor. Bunu Elmalı yazsın. Meali Mehmet Akif yazsın. Hadisleri de hadis kitabında Ahmet Naim Efendi yazsın. Baban zadı Ahmet Naim Efendi diyorlar. Ahmet Naim Efendi hadislerle meşgul olmaya başlıyor. Nitekim Diyanet'ten çıkan bazı çok pek çok kütüphanede gördüğümüz 13 ciltlik Sahih-i Buhari'de bir kitap vardır. O kitabın ilk 3 cildini hazırlıyor. Yazıyor, ömrü o kadar yetmiş. Kalanını Kamil Miras tamamlamış. O hadis kitabıyla meşgul olurken şaşırmış kalmış. Diyor ki Mehmet Akif'e, ya diyor biz hayatımızı zayi etmişiz, boşa harcamışız. Felsefedir, psikolojidir, farklı şeylerle, böyle beşeri ilimlerle daha çok meşgul olduk. Hadislerde ne ilim varmış, ne ilim deryasıymış bu hadisler, hadis-i şerifler diyor. Mehmet Akif diyor ki, baba diyor sen bir de Kur'an'a dalsan kim bilir diyor nasıl düşünürsün? Kademe kademe tabii insanların ilimleri, onlar tabii bir kıymet ifade ediyor. Ama Efendimizin ilmine, hadis ilmine geçince insan bir ayrı bir deryaya daha dalıyor. Bir kat daha yükselip Kur'an ilimlerine dalınca daha geniş bir deryaya dalıyor. Bunu fark etmiş Ahmet Naim Efendi ve söylemiş. Mehmet Akif de mealle, tefsirle meşgul olduğu için diyor ki sen bir de diyor Kur'an ilimlerine dalsan daha büyük bir hayret içerisinde kalırsın diye. İşte bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak peygamberimize sana kitabı, hikmeti ve bilmediğin şeyleri öğretiyoruz. Allah'ın lütfu sana çok büyüktür buyuruyor. Demek ki bu ilimler büyük lütuf. Bu ilimlerin peşinde koşmak gerekiyor. Allah'ın büyük lütfuna mazhar olmak için. İslami ilimlerin faziletini gösteren bir yön de onların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bakiyesi olmaları. Onun içtiği kaptan arda kalarak bize nakledilmiş bulunmalardır. Efendimizden bize naklediliyor. Bu da bir ayrı fazilet ifade ediyor. Büyük alim ve arif Şah Veliyullah Eddehlevi Hazretleri şöyle buyuruyor. Her kalbi selim sahibi insan iyice bilir ki hayat suyu, insanlara hayat veren ab-ı hayat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalp menbaından fışkırmaktadır. Manevi hayat daha çok bu tabii ki. Efendimizin kalbinden fışkırıyor. O hayat insanlara böyle akıyor geliyor. Kalplere, kalpleri yeşertiyor. Sonra arklar ve nehirler halinde dallanmaktadır. Peygamberimizden ana damar çıkıyor. Alimlerin kalplerinde arklar, nehirler olarak dallanıyor. Şarktaki ve garptaki Müslümanlar da nasiplerini bu arklardan ve nehirlerden almaktadır. Bu mana haşir günü Kevser havuzu şeklinde temessül edecektir. Kevser havuzu nasıl? Bütün insanlar ondan içecek, bir daha susamayacak, hayat bulacak, ihtiyacını giderecek. Aynen bunun gibi Peygamber Efendimiz'den gelen hidayet, iman, diğer ilimler, maneviyat böyle 14 asırdır, 15 asırdır akıp geliyor. Gürül gürül akıp geliyor ve alimler vasıtasıyla arklara, derelere, kanallara ayrılıyor ve insanlar bu kanallardan, bu nehirlerden istifade ediyor. Bu diyor aynen Kevser Havuzu gibidir. Kevser Havuzu'nun bu dünyadaki bir temsilidir diyor bu arif ve alim insan. Evet kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den hayat ölçüleri programımızda bugün de nihayete gelmiş olduk. İnşallah yeni bir programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun efendim.